Ayrım 35.
Bu sırada Gürcistan sorunu tırmanış gösteriyordu. Bu nedenle Gürcistan'a 4 oda Yeniçeri ile 200 cebeci ve bazı savaş gemileri gönderilmek isteniyordu. Ancak cebeciler hoşnutsuzluklarını belirtmekten çekinmiyorlardı. Bunlar sefere gitmek için önce uzun zamandır alamadıkları ulufelerinin ödenmesini istiyorlardı. Padişah sürekli Edirne'de oturduğu için İstanbul'da muhatap bulamadıklarını, kaymakam Abdullah Paşa'nın ise çocuk gibi güvercin uçurmaktan başka bir şeyle uğraşmadığını öne sürüyorlardı. Cebecileri sadrazam da el altından kışkırtıyordu. Nitekim ulufelerinin bir kısmını alan cebeciler yine de at meydanında toplanıyorlardı. Bu durum Edirne'ye bildiriliyor. Gerçek davrandığı düşünülen cebeci başı az edilerek yerine Boşnak Sarı İbrahim Ağa tayin ediliyordu. Ağa gizli emirle İstanbul'a gönderiliyordu. Bu gizli emirde Yeniçerileri kayırıp kolluyorlardı. Ne var ki Yeniçeriler başlangıçta kapılarını kapayarak cebecilere katılmıyorlardı. Fakat cebeciler ve onlarla birlikte hareket eden bazı işsiz güçsüzler Yeniçeri kışlalarına zorla giriyorlardı. Böylece cebecilerin başlattığı ayaklanma yayılıp genişliyordu. Merkezi otorite kendine bağlı Yeniçeriler ile bostancılar vasıtasıyla karşı girişimde bulunmak istiyordu. Ancak Feyzullah Efendi'nin damadı Seyyid Mahmud ile bacanağı olan Köprülüzade Abdullah Paşa'nın arası açık olduğu için bu girişim başarıyla sonuçlanamıyordu. Keza Yeniçerilerin sarayı yağmalamasından da korkuluyordu. Zira bu sırada asiler ağa kapısını basarak yağmalıyor, sonra da İstanbul kaymakamının sarayına saldırıyorlardı. Bu sırada cereyan eden bir olay ayaklanmaya kan bulaştırıyordu. Kaymakam Abdullah Paşa'nın adamları asilere karşı sarayı ve kendilerini savunmak isterken çatışmaya giriyor ve açtıkları ateş sonucu bir cebeciyi öldürüyorlardı. Böylece isyan kanlı bir boyut kazanıyor, çatışmalar yayılıyordu. Asiler işi iyice azıtıyor, vezir sarayını basarak yağmalıyor, zindanlardaki mahkumları kurtararak serbest bırakıyor, bunların kendilerine katılmasını sağlıyordu. Böylece zorbaların katılımıyla asilerin sayısı ve gücü artıyordu. Bunlar Sekban Başını ve İstanbul Kadısı Seyyid Mahmud Efendi'yi yakalayarak hapsediyorlardı. İsyanın ikinci günü Yeniçeriler ile medrese softaları da asilere katılıyordu. Daha sonra bayrağı isyan meydanına çıkartması için Sekban Başı Murtaza Ağa'yı sıkıştırıyorlardı. Ağa isyancılara nasihat etmek isteyince üzerine saldırıyor, 21 Temmuz 1703 günü öldürüyorlardı. Ayrıca ulemayı da at meydanına davet ederek dinsel destek kazanmaya çalışıyorlardı. Feyzullah Efendi'nin damadı olan İstanbul Kadısı Seyyid Mahmud korkusundan asilere karışıyor ve kayınpederine karşı isyana katılıyordu. İsyanı bastırmak amacıyla Topkapı Sarayı'nda toplanan ulema ve devlet erkanı Sekban Başı'nın öldürüldüğü haberini alınca dağılıyor, her biri bir yere kaçarak saklanıyordu. Bir kısmı da at meydanına giderek isyancılara katılıyordu. Olayların dördüncü günü Cuma'ya rastlıyordu. Ancak asiler Cuma namazını kıldırmıyorlardı. Ayrıca saraya giriyor, Eyüp'ten getirilen sancağı alıyor, bostancı başı ile bostancıların da kendilerine katılmasını sağlıyorlardı. Asiler Karakaş Mustafa adlı bir timarlı sipahi kendilerine lider yapıyorlardı. Böylece devlet yönetimine ve otoritesine at meydanındaki asiler el koyuyor, bürokratları azledip yerlerine yenilerini tayin ediyorlardı. İki kez Rumeli kazaskerliği yapan Paşmakçızade Ali Efendi'yi Şeyhülislamlık makamına getiriyor, Kıl Ketü Dağlığı'ndan ayrılan Çalık Ahmet'i Sekbanbaşılığa tayin ediyorlardı. Birkaç gün sonra da Yeniçeri Ağalığına yükseltiyorlardı. Fakat Paşmakçızade korkuya kapılarak kaçıyor, evine kapanıyordu. Asiler onun yerine bu kez de İmam Mehmet Efendi'yi Şeyhülislam yapıyorlardı. Ayrıca Amucazade Hüseyin Paşa'nın damadı Kavanoz Ahmet Paşa'yı İstanbul Kadısı olarak tayin ediyor, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri ile sipahi ağalarını da değiştiriyorlardı. Asiler bununla da kalmıyor, işi daha ileri götürerek padişaha bir arıza gönderiyorlardı. Bu arıza ile Şeyhülislam Fethullah Efendi'nin, oğlu Nakibül Eşraf Fethullah Efendi'nin ve Rumeli kazaskeri Dede Efendi'nin azledilmelerini, bunların İstanbul'a gönderilerek kendilerine teslim edilmelerini, kendisinin de acil olarak İstanbul'a gelmesini talep ediyorlardı. Bu isteklerinin kabul edilmemesi halinde kendilerinin Edirne'ye geleceklerini bildiriyorlardı. Arıza ile birlikte taleplerine nedenli ciddi olduklarını göstermek için bir de heyet gönderiyorlardı. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İyakkı Uzunçarşıl, adı geçen eser, cilt 5, sayfa 25-28. Bu sırada Şeyhülislam Feyzullah Efendi entrika çevirmekten geri durmuyordu. İstanbul'da patlak veren olayların nedeni olarak Ocaklıların ulufe isteklerini öne sürüyor, kendisiyle ilgili talepleri padişaha iletmiyor ve ilettirmiyor, Sultan II. Mustafa'nın ulufe olarak yüklü bir meblağ göndermesini sağlıyordu. Ancak bunlar olurken kendi aleyhindeki arızayı vermek üzere İstanbul'dan Edirne'ye bir heyetin gelmekte olduğunu öğrenince telaşa kapılıyordu. Edirne Bostancıbaşı'nı harekete geçirerek heyetin yolunu kestiriyor, heyet üyelerini tutuklattırarak Eğridere Palangası'na sürdürüyordu. Fakat padişah durumu öğrenince Sadrazam Rami Paşa'yı sıkıştırıyor, kendisine gelen bir heyetin niçin sürgün edildiğini soruyordu. Şeyhülislam'ın tahakkümünden usanan Rami Paşa fırsatı kaçırmayarak, ''Benim Şevketlu efendim, bana mührü şerif buyurduğunuzda zinhar Şeyhülislam'ın reyinden hariç hareket eyleme.'' diye tembih buyurduğunuz için, ''Bu işte dahi ferman-ı hümayunuz üzere muvafakat eyledim.'' cevabını verip, Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesörü Yakup Uzun Çarşılı, adı geçen eser, cilt 5, sayfa 30. Bunun üzerine Sultan Mustafa sürgüne gönderilen heyeti Edirne'ye davet ediyor. Buna karşılık Feyzullah Efendi ile dört oğlunu Karadeniz yoluyla Erzurum'a göndermek üzere uzaklaştırıyordu. Heyet İstanbul'a dönünce padişahın Şeyhülislam ile oğullarını sürgün ettiğini, asilerin dağılmasından sonra da talep edildiği gibi İstanbul'a geleceğini söylüyorlardı. Ancak asiler heyetin Edirne'de aldatıldığını söylüyor, bunları aralarından atıyorlardı. Ardından Sadrazam Rami Paşa'yı da istemediklerini söylüyor, yerine Kavanoz Ahmet Paşa'yı uygun buluyorlardı. Asiler ayrıca bundan sonra kararımız Edirne'ye gitmektir diyorlardı. Bu sırada Mirahur Selim Ağa hapisten kaçıyor, Edirne'ye giderek asilerin planlarını saraya bildiriyordu. Sultan II. Mustafa da derhal asilere karşı direnecek bir kuvvetin hazırlanmasını buyuruyordu. Sultan Halife'nin emri üzerine gerekli önlemler alınıyor, İstanbul'a gidiş imkanları sınırlanıyordu. Ayrıca 10 bin kişilik bir Arnavut kuvveti sağlanıyor, Aydın muhassılı da 10 bin kişilik bir askerle Çardak'tan Rumeli'ye geçiyordu. Sultan II. Mustafa bayraklar açtırarak yeni sipahi, silahtar ve serdengeçli kuvvetleri topluyordu. Edirne'de oluşturulan silahlı güce mensup olanlar padişaha sadık kalacaklarına dair Kur'an, ekmek ve tuz ve kılıç üzerine yemin ediyorlardı. Bu sırada Davut Paşa'da toplanan asi kuvvetler Nalbantoğlu Vezir Hasan Paşa'yı İstanbul Kaymakamlığında bırakarak 30 Ağustos 1703 günü Edirne'ye doğru yola çıkıyorlardı. Bu kuvvetler 15 bin Yeniçeri, 4400 terakkili, tashihli sipahi, silahtar, 1100 kadar ulufeci ve garipler süvarisi, 4000'den fazla cebeci, 1000'e yakın topçu ve 300 kadar top arabacısıyla toplam 30 bin kişiden oluşuyordu. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesörü Yakup Uzun Çarşılı, adı geçen eser cilt 5 sayfa 33. Asiler gerçekte Sultan II. Mustafa'yı hal etmeyi amaçlıyordu. Silivri civarına gelindiğinde Sultan II. Mustafa'nın yerine tahta kimin çıkarılacağı görüşülüyordu. Asiler genel olarak Sultan 4. Mehmet'in oğullarını saltanatta görmek istemiyorlardı. Bunlardan bir kısmı Kırımlı Hanzade Hanedanı'ndan İbrahim Hanzadelerden birisinin hükümdar yapılmasını, böylece Osmanoğulları saltanatına son verilmesini öneriyordu. Ancak Silivri'de yapılan toplantıda Sultan II. Ahmet'in oğlu Şehzade İbrahim'in padişah yapılmasına mutabakat sağlanıyordu. Fakat asilerin Şeyhülislam yaptığı İmam Mehmet Efendi, saltanatın gerçek varisinin Sultan II. Mustafa'nın kardeşi Şehzade Ahmet, yani Sultan 3. Ahmet olduğunu belirtiyordu. Şehzade İbrahim'in yaşının küçük olması saltanat yolunu ona kapatıyordu. Nitekim Şehzade Ahmet'in üzerinde mutabakat sağlanıyordu. İstanbul'dan gelen kuvvetlerle Edirne'den gelen kuvvetler Baba Eski civarında karşılaşıyordu. İstanbul'dan gelenler çatışmaya başlamadan önce gizlice Edirne kuvvetleriyle anlaşıyordu. Sultan II. Mustafa da Edirne kuvvetlerinin şahsına bağlılık yemini etmiş olmasına güvenerek kumanda etmek üzere Baba Eski'ye geliyordu. Oysa Edirne kuvvetleri çoktan İstanbul kuvvetlerine katılma kararı almış bulunuyordu. Her iki kuvvetin son merhaleye gelindiği günün akşamı aralarındaki parola mucibince iltihak vakti geldiğini düdüklerle birbirlerine haber vermeleri üzerine hep birden tüfeklerine ateş vererek Baba Eski tarafındaki İstanbul kuvvetlerine iltihak etmek üzere çıkıp gittiler. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesörü Yakup Uzun Çarşılı, adı geçen eser sayfa 36-37. Bunun üzerine Sultan Halife Edirne'ye kaçarak saklanıyordu. Ne var ki birleşen kuvvetler Hafsa karargahını ele geçirdikten sonra Edirne'ye giriyor, taraflar kan dökmeden barış içinde hareket ediyordu. Bu zeminde 22 Ağustos 1703 günü hal edilen Sultan II. Mustafa'nın yerine tahta kardeşi 3. Ahmet çıkarılarak padişah yapılıyordu. Yeni padişah asilerin yaptığı bütün atamaları onaylayarak resmileştiriyordu. Feyzullah Efendi oğulları ve diğer akrabaları Erzurum'a gitmek üzere Varna'ya ulaşmadan Edirne'ye geri çağırılıyordu. Fakat Edirne'ye gelmeden de padişah değişiyordu. Feyzullah Efendi ile beraberindekiler Edirne'ye getirilerek Yeniçeri ağasına teslim ediliyordu. Burada asilerin lideri Karakaş Mustafa, Büyükçekmeceli Duri Can Ahmet ve Cebeci Ali tarafından kendisine ağır işkence yapılıyordu. Fakat ne kendisi ne de oğulları hazinelerinin yerini söyletemiyorlardı. Daha sonra da hapse atılıyorlardı. Bilahare asiler tarafından Şeyhülislam yapılan İmam Mehmet Efendi Sultan 3. Ahmet tarafından kabul ediliyordu. Yeni Şeyhülislam Feyzullah Efendi ile oğullarının ve diğer adamlarının cezalandırılması konusunda verilen fetvaya dayanarak idam fermanı alıyordu. Feyzullah Efendi alınan fetva ve ferman doğrultusunda zindandan çıkarılarak bir beygire bindiriliyor, bit pazarına getiriliyor, burada katlediliyordu. Daha sonra bir takım kişiler ayağına ip bağlıyor, zorla topladıkları 300 kadar Hristiyan'a teslim ediyorlardı. Ayrıca papazlara da zorla Şeyhülislam için ayin yaptırıyorlardı. Sonra da 1,5 saat uzaktaki Yeniçeri karargahına kadar sürüklüyor, burada başını kesip cesedini Tunca Nehri'ne atıyorlardı. Başını bir sırağa geçirerek gezdirdikten sonra onu da Tunca Nehri'ne atıyorlardı. Tahta çıkan Sultan 3. Ahmet, asilerin istekleri doğrultusunda saray erkanı ve tüm ocaklarla birlikte Edirne'den ayrılıp İstanbul'a dönüyordu. Asiler Çırpıcı Çayırı'ndaki arkadaşlarıyla buluşuyor, önce şehre girmek istemiyorlardı. Fakat daha sonra kendi ayaklarıyla kapana kısılmamak için şehir dışında kalmak düşüncesi doğru bulunmuyor ve onlar da İstanbul'a giriyorlardı. Bu zorba ocaklılar ki aralarında 10 bin kişilik Arnavut kuvveti de bulunuyordu, şehre girmeden önce Sultan 3. Ahmet'e devlet işlerine karışmayacakları konusunda söz veriyorlardı. Fakat isteklerini yaptırmak için de devlet ricali üzerinde baskı tesis etmekten geri durmuyorlardı. Nitekim bu zorbalar tarafından kul ketüdası iken 2 ay gibi kısa bir sürede vezirliğe getirilen Yeniçeri ağası Çalık Ahmet Paşa bununla da yetinmeyerek padişahın kendisini sadrazam yapmasını istiyordu. Üstelik bu talebini 3. Ahmet'e açıkça bildirmekten de kaçınmıyordu. Sultan 3. Ahmet bir yandan zorba ocakların baskısı altında kalırken diğer taraftan kendisini korumakla yükümlü olan bostancılar ulufelerini alamadıkları gerekçesiyle ayaklanıyorlardı. Sultan 3. Ahmet Edirne vakası sonucu yönetimi değiştiren zorbaları tasfiye etmek için Yeniçeri ağası vasıtasıyla 2000 Yeniçeri'yi saray burnuna çıkarıyor, 700-800 kadar bostancıyı da saraydan atıyordu. Bunların yerine Rumeli'den getirdiği yeni devşirmeleri alıyordu. Bunun yanı sıra örgütlenerek organize olan zorbaları aynı anda dağıtamayacağını anlayan Sultan Ahmet, işe Yeniçeri ağalığından çok zorba başılık yapan Çalık Ahmet Paşa'dan başlıyordu. İhtilal erbabının en kudretlisi ve korkuncu Yeniçeri ağası olan Çalık Ahmet Paşa'ydı. Ocak bunun emrinde olduğundan her dediğini yapıyor ve mütalası alınmadan iş görülmüyordu. Veziri azam olmayı kuran Çalık Ahmet gerek cuma namazına çıktığı zamanlarda ve gerek ağa kapısında verdiği ziyafette padişahtan mütemadiyen mührü hümayunu yani sadrazamlığı istiyor ve reddedilmeyerek münasip surette savuşturuluyor idi. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesörü Yakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 41. Çalık Ahmet Paşa sadece padişaha telkinde bulunmakla kalmıyor, ocaklıları da kışkırtarak baskı unsuru şeklinde kullanıyordu. Nitekim Ulufe Divanı'nda sadrazamlık mührü kendisine verilmedikçe Yeniçerilere çorba içmemelerini ve toplantıyı dağıtmamalarını telkin ediyordu. Sultan Halife de Çalık Ahmet Paşa'nın bu davranışını Moralı Hasan Paşa'ya iletiyor, onu telaşlandırıyordu. Böylece Yeniçeri ağasıyla sadrazam tam anlamıyla birbirine düşman kesiliyorlardı. Bunun sonucunda Sultan 3. Ahmet ile sadrazam bir hileli düzen kurarak Çalık Ahmet Paşa'ya Kıbrıs eyaletini veriyor, gitmek istemeyince de bir gemiye bindirerek zorla gönderiyorlardı. Bunun sonucunda zorbalar başsız kalıyor, merkezi otorite büyük bir operasyon başlatıyordu. Öncelikle ocak ağalarının bir kısmı değiştiriliyor, bir kısmı da katlediliyordu. Sadrazam, Köprülülerden damat Rus asıllı Kavanoz Ahmet Paşa azlediliyor, yerine padişahın eniştesi olan Moralı Hasan Paşa tayin ediliyordu. Yeni bir ayaklanma girişimi olunca bu ayaklanmanın teşvikçileri de derhal katlediliyordu. Ardından sıra Edirne isyanını düzenleyenlere geliyordu. Elebaşılık yapan Küçük Ali ile Karakaş Mustafa idam ediliyordu. Sultan 3. Ahmet zorbalar tarafından Şeyhülislam yapılarak İmam Mehmet Efendi'yi görevden alıp Bursa'da ikamete mecbur tutuyor ve yerine Paşmakçızade Ali Efendi'yi tayin ediyordu. Sultan 2. Mustafa'nın tahttan indirilmesinden bir süre sonra vefat etmesi Sultan 3. Ahmet'in rahatlamasına neden oluyor. Böylece mutlak otoritesi pekişiyordu. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İyak Uzun Çarşılı adı geçen eser cilt 5 sayfa 45. Bununla beraber birbirini izleyen savaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve ekonomik yaşamını derinden etkiliyor. Bu olumsuzluklar kaçınılmaz olarak sosyal yaşama yansıyordu. Rusya, Çar Petro'nun önderliğinde Balkanlardaki Hristiyan tebaayı merkezi otoriteye karşı kışkırtıyor, Karadağ'a yönlendirerek ayaklandırıyordu. Bogdan ve Eflak Ruslarla anlaşıyor, Sırplar Rusya'nın tahriklerine kapılıyordu. Osmanlı yönetimi Rusya'ya karşı sefer açıyordu. 1711 yılında meydana gelen Prut Savaşı Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki sıcak hesaplaşmayı ifade ediyordu. Gerçi ateşkes sağlanıyor ama iki devlet arasındaki husumet tırmanmayı sürdürüyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya ile uğraşmak zorunda kalması Venedik ve Avusturya'nın işini kolaylaştırıyordu. Nitekim Osmanlılar 1714-1715 yıllarında Venediklilerle savaşmak zorunda kalıyordu. 1716 yılında Venedikliler Avusturya ile savunma ve saldırı anlaşması yapınca cephe büyüyor ve genişliyordu. Nitekim Osmanlı-Avusturya orduları 1716 yılında Varadin'de savaşa tutuşuyordu. Bu savaşta sadrazam şehit düşüyordu. Nihayet 1718 yılında Avusturyalılarla imzalanan Pasarofça Anlaşması Osmanlı yönetimine nefes aldırıyor ve Venediklilerle yapılan anlaşma bir süre için silahların susmasını temin ediyordu. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İyak Uzun Çarşılı adı geçen eser cilt 5 sayfa 146. Tüm bu gelişmeler batılı odakların Viyana'da elde ettikleri başarıyı iyi değerlendirdiklerini gösteriyordu. Bozgundan sonra iç ve dış odaklar tarafından sürekli saldırıya uğrayan merkezi otorite nefes alıp toparlanacak vakti bile bulamıyor, bu arada da Mora ve Belgrad gibi önemli bölge ve şehirleri kaybediyordu. Osmanlı yönetimindeki herkes derlenip toparlanmak ve imparatorluğu yenileyip canlandırmak için bir barış dönemine gereksinim bulunduğunu biliyordu. Bu görüşü savunanların başında ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa geliyordu. Doğru ve gerekli şekilde değerlendirilecek bir barış süreci sonunda iyice sarsılmış durumdaki merkezi mutlak otorite yeniden tesis edilebilir, çağın bilgi ve teknik düzeyi yakalanabilirdi. Keza ancak böyle bir süreçte ekonomik hastalıklar tedavi edilebilir, devlet yönetimini olumsuz yönde etkileyen unsur ve odaklar sindirilip temizlenebilirdi. Sultan 3. Ahmet tüm bunları gerçekleştirebilecek yegane devlet adamı olarak Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı görüyordu. İbrahim Paşa eski adı Mumuşkara olan Nevşehir'de 1688-1689 yılında doğmuştu. Babası İznin Voyvodası Ali Ağa'ydı. İbrahim Paşa saraya alınarak Baltacı Ocağı'na veriliyor, o sırada şehzade olan Sultan 3. Ahmet ile tanışıyordu. Daha sonra Darüssaade Ağası yazıcılığı ve Harameyn muhasebecisi oluyor ve bu görevdeyken de Şehzade Ahmet tahta çıkıyordu. Padişahın kendisine yakınlık göstermesi damat Ali Paşa'nın kıskançlığına yol açıyor ve İbrahim Efendi mevkufatçı olarak Mora seferine katılıyordu. Daha sonra Varadin yenilgisini Edirne'deki padişaha bildirmekle görevlendiriliyordu. Fakat 3. Ahmet onu eski görevine göndermiyor, mirahorluk payesi vererek yanında alıkoyuyordu. Sonra da vezir yaparak sadaret kaymakamlığına getiriyordu. Üstelik şehit düşen Ali Paşa'dan dul kalan kızı Fatma Sultan'ı da kendisine nikahlıyordu. Son dönemde Osmanlı yöneticilerinin örnek aldığı en önemli devlet adamı Köprülü Mehmet Paşa oluyordu. Sadrazamlık önerilen devlet adamları hemen Köprülü Mehmet Paşa gibi davranarak geniş yetkilerle donatılmayı ve icraatlarında bağımsız bırakılmayı talep ediyor, ancak bu şekilde başarılı bir kurtarıcı durumuna gelebileceklerini düşünüyorlardı. Nitekim damat İbrahim Paşa da böyle davranıyor, Sultan 3. Ahmet'in kendisine birkaç kez önerdiği sadaret görevini işi yokuşa sürerek kabul etmiyordu. Merkezi otoritenin mafyoz unsurları. Köprülü ailesinin merkezi otorite içinde bir sadaret ailesi görünümü kazanması üzerinde önemli durulması gereken bir oluşumu ifade ediyordu. Unutmamak gerekir ki merkezi otoriteyi Osmanlı hanedanına mensup olan Sultan Halife'nin mutlak iradesi teşkil ediyordu. Bu yapılanma içinde merkezi yönetim mutlak irade dışında hiçbir otoriteye sahip bulunmuyor, mutlak otoritenin şemsiyesi ve gözetimi altında icraatlarını padişahın güdümü tercihleri doğrultusunda gerçekleştiriyordu. Saltanat, sadaret arasında ilk sorun Sultan II. Mehmet ile Çandarlı ailesinin son temsilcisi Karahalil arasında yaşanıyordu. Bu sorun Çandarlı Halil Paşa'nın padişah buyruğuyla öldürülmesi sonucunda çözümleniyordu. Ancak 17. yüzyılın ikinci yarısında özellikle de Sultan II. Osman olayının ardından merkezi otorite büyük bir zafiyet içine düşüyordu. Bu zafiyet durmadan derinleşiyor, bir bakıma çöküşe dönüşüyordu. Ocaklıların otoritesi mutlak otorite üzerinde sadece baskı tesis etmekle kalmıyor, Osmanlı saltanatını da ipotek altına alıyordu. Özellikle Çar Rüknü Bektaşiye adı verilen Arnavut asıllı ocak ağalarının tehdit taşıyan otoritesi karşısında Sultan Halife'nin aciz içinde kalması, daha sonra da meydan ağaları denilen zorbaların zorbalığı sokağa indirmesi, tehlikenin boyutlarını daha da büyütüyordu. Bu tehlike mutlak otoriteyi çözüm aramaya sevk ediyordu. Nihayet Arnavut asıllı Ümera'nın denetimi altında hareket eden ocakların üzerinde mutlak otoriteyi tesis etmek amacıyla onlarla aynı soydan gelen, aynı ahlak ve hukuk anlayışını paylaşan, aynı dünya görüşüne sahip olan, kısacası onlar gibi Arnavut olan Köprülü Mehmet Paşa sadarete tayin ediliyordu. Köprülü Mehmet Paşa bilindiği gibi Köprülü değil, Arnavutluk'ta bulunan Berat Rudnikli'ydi. Eşi Ayşe Hanım Vezir Köprülü'ydi. Paşa görev dışı kaldığı zamanlarda Vezir Köprü'de oturduğu için kendisine Köprülü deniyor ve bu lakabı oluyordu. Koruyucusu yine bir Arnavut olan Boşnak Hüsrev Paşa tarafından devlet hizmetine alınıyordu. Nitekim göreve Hassa aşçıları neferliğiyle başlıyor, devletin önemli kademelerinde çeşitli hizmetler veriyor, yine Arnavut asıllı Mimar Kasım Ağa tarafından Valide Sultan'a öneriliyor ve padişah tarafından da sadrazam yapılıyordu. Paşa sadaret makamına 80 yaşındayken çıkıyordu. Köprülü Mehmet Paşa çok geniş yetkiler verilmesi koşuluyla sadareti kabul ediyordu. Koşullar arasında icraatlarına müdahale edilmemesi, atama ve azillere karışılmaması, kendisi dinlenmeden şikayetlerin değerlendirilmemesi gibi hususlar yer alıyordu. Bu tablo içinde Mehmet Paşa mutlak iradeyi kullanan bir padişah gibi sadrazamlık yapıyordu. Ne ki Arnavut asıllı bu devlet adamı 1656 yılından 1661 yılına kadar sadece 5 yıl sadrazamlık yaptığı halde devlet yönetimine o denli derin kökler salıyordu ki Köprülü ailesinin sadaret görevi 30 yıl devam ediyordu. Başta Mehmet Paşa olmak üzere Köprülüler tüm diğer alternatif güç odakları karşısında merkezi otoriteyi tesis edip pekiştirirken merkezi otorite içinde de kendi aile otoritesini etkinleştirip genişletiyorlardı. Köprülü ailesi bir yandan durmadan güçleniyor, diğer yandan da tipik bir Arnavut geniş ailesi görünümü yansıtıyordu. Zorba ve yerel güç odakları karşısında adeta sinmiş ve aciz içine düşmüş bulunan Osmanlı sultanı ve hanedanı, Köprülülerin mutlak iradeyi yetkin bir otorite anlayışıyla kullanmasını hoşnutlukla karşılıyordu. Ama devlet içinde dağlı Arnavutların anlayışları doğrultusunda örgütlenen Köprülüler, adeta alternatif saltanat ailesi durumuna geliyordu. Nitekim sadaret makamı da saltanat makamı gibi Köprülü ailesi içinde babadan oğula geçmeye başlıyordu. Unutmamak gerekir ki Arnavutlar'da geniş aile, kabile, aşiret oluşumu tam anlamıyla bir derebeylik karakteri taşıyor, Köprülüler ise bu anlayışı devlet yönetimine yansıtarak yerleştiriyorlardı. Köprülülerin sadaretinin Osmanlı sosyal zemininde ayanlaşma sürecine rastlaması ayrı bir önemi ifade ediyordu.